Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 14 Haziran 1400 Hicri Kameri, 29 Rebiusani 1443 ve miladi 5 Aralık 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Doktor Abbas Karaşı ile kitle imha silahlarla mücadelede Amerika ve İsrail'in engel oluşturması üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Ayetullah Hamene'nin İran başarılarındaki yeri ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte koronavirüsten 76 vatandaş daha hayatını kaybetti. Viyana baş müzakerecisi Ali Bakır Kani İran'ın taleplerinden geri adım atmayacağını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı bu akşam Tahran'a gelecek. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Kavala üzerinden gerilim devam ederek artıyor. Al-Tanf'taki Amerikan işgal üssünde patlama sesleri duyuldu. Ve Lübnan Cumhurbaşkanı Hizbullah'a destek verdi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 76 vatandaşın daha koronadan yaşamını yitirdiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 76 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 3109 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130.200'e, vaka sayısı 6.134.465'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3249'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.923.316'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı. Ülkedeki şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısı 107.531.771 doza yükselmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmeleri baş müzakerecisi Ali Bakri Kani, Tahran'ın Amerika'nın İran halkına yönelik yaptırımların kaldırılması konusundaki net duruşunu yenileyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yöndeki taleplerinden geri adım atmayacağını belirtti. İtalyan haber ajansı ANSA'ya verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Bakri Kani, İran İslam Cumhuriyeti 2015 nükleer anlaşmanın yeniden etkinleştirilmesi ve yaptırımların kaldırılması yönündeki taleplerinden geri adım atmayacaktır ifadesini kullandı. 2018'de anlaşmadan çekilen Amerika'nın olduğu dikkate alındığında Washington'un ilk adımı atan taraf olması gerektiğini değinen Bakri Kani, Tahran'ın Viyana müzakere sürecinde 4+1 grubuna yaptığı tekliflerin belgelenmiş ve mantıklı olduğunu ve bu nedenle müzakerelere temel oluşturabileceğini belirtti. Görüşmeler sırasında İran'ın biri baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve diğeri de nükleer meseleye ilişkin iki metin halinde kendi tekliflerini sunduğunu kaydeden Bakri Kani, bu teklifler müzakerelerin temelidir ve karşı taraf İran ekibinin tekliflerine belgelenmiş bir yanıt vermelidir değerlendirmesinde bulundu. Üst düzey İranlı müzakereci daha önce El Cezire'ye verdiği röportajda İran tarafının baskıcı Amerika yaptırımlarını kaldırmak amacıyla 4+1'e yaptığı teklif taslaklarının diğer tarafın bu teklifleri reddedemeyeceği şekilde olduğunu vurgulamıştı. Bakri Kani'ye göre İran bir gün önce müzakere taraflarına sunulan önceki iki teklifi kabul etmesi halinde üçüncü bir teklifte bulunacaktır.
Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Kuo, Amerika'nın nükleer anlaşmada gelinen mevcut durumdan sorumlu olduğunu işaretle, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı uyguladığı tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarından sonlandırması gerektiğini vurguladı. Çin'in Tahran Büyükelçisi, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da yeniden başlayan görüşmelere işaretle, Viyana görüşmelerine katılan tarafların bazı anlaşmazlıklara rağmen diyalog ve müzakereye bağlı kalıp müzakerelere kararlı şekilde takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Çin'in her daim nükleer anlaşmanın korunmasına ciddi şekilde bağlı kalıp görüşmelerin yeniden başlaması için çaba gösterdiğini ifade eden Çinli yetkili, Pekin'in hızlı şekilde sonuca ulaşmak için tüm taraflarla işbirliği yapacağını vurguladı. İran ile 4+1 grubu arasında yeni tür görüşmeler 29 Kasım'da Viyana'da başladı. Bu görüşmelerde İran heyeti kendi önerilerini içeren iki belgeyi karşı tarafa sundu.
İran Dışişleri Bakanı ile Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliğini geliştirme yollarını ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Talat Bek Musatikov görüştüler. Tahran'da bugün gerçekleşen görüşmede iki taraf ikili ilişkiler, Afganistan'daki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ve iki ülkenin bölge ülkelerinin katılımıyla Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulması ve bu ülkede istikrarın sağlanması için işbirliğini ele aldılar. 3 günlük resmi bir ziyaret için Tahran'a gelen Kırgız yetkili sabah saatlerinde de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şamkhani ile bir araya geldi. İkili işbirliği, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda Tahran ve Bişkek arasındaki kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. Şamkhani iki ülkenin ortak noktalarına, ortak çıkar ve hedef tehditlere değinerek doğru bir planlama ile iki ülke arasındaki işbirliği her düzeyde geliştirilebilir dedi. İran'ın transit, enerji, bilim, tıp, teknoloji ve bilgi tabanlı şirketler alanlarındaki kapasitelerine atıfta bulunan Şamkhani, Tahran'ın iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Şamkhani, Afganistan'daki gelişmelere dikkati çekerek bölgede özellikle de Afganistan'daki mevcut durum, Amerika'nın bölgedeki yanlış politikalarının ve Washington'un Afganistan'daki 20 yılı aşkın saldırganlığı ve işgalciliğinin sonucudur ifadesini kullandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Talat Bek Musatikov da iki ülkenin bölgesel yaklaşımlarında önemli benzerlikler olduğunu belirterek ülkesinin siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ilişkilerini İran'la geliştirmekten yana olduğunu ifade etti. İran ile Kırgızistan'ın Afganistan konusundaki ortak tutumuna değinen Musatikov, bölge ülkelerinin Afganistan'da insani kriz oluşmasını, mutlak yoksulluğu ve terörizmin büyümesini önlemek için ortak ve koordineli girişimlerde bulunarak bu ülkenin istikrara kavuşmasına yardımcı olması gerekiyor dedi.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Vekili İbrahim Azizi, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin gelişmesinin bölge gelişmeleri üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Gazetecilere konuşan Azizi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yakın gelecekte diplomatik heyet gönderme kararını işaretle İran'ın politikalarının bölge ülkelerinin imkan ve potansiyellerinden yararlanmak suretiyle ortak hedeflere ulaşma temeli üzerine kurulu olduğunu kaydetti. Yetkili komşular başta olmak üzere bölgede çok iyi potansiyelin bulunduğuna temasla bölge ülkelerinden kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bölgenin ekonomik ihtiyaçlarını da tedarik edebileceğini, İran İslam Cumhuriyeti'nin aynı yaklaşımla Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Azize İran ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin gelişmesinin bölge gelişmeleri üzerinde de etkili olabileceğini vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun'un Bin Zayed Ali Nahyan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin resmi daveti üzerine bugün Tahran'a girecek. Şeyh Tahnun'un Bin Zayed Ali Nahyan, Tahran ziyareti sırasında Ali Şemhani'nin yanı sıra üst düzey bazı İran yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Tahran ziyareti kapsamında ikili ilişkileri geliştirme yolları ve bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın bu akşam Tahran'a geleceğini duyurdu. Sözcü Hatipzade'nin belirttiğine göre Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın davetine icabetle bu akşam Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Daha önce de Şam'da yayınlanan Al-Vatan gazetesi verdiği haberde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın daveti üzerine bugün Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu. Suriye basını Faysal Miktad'ın Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geleceğini bildirdi. Emir Abdullahyan 18 Kasım'da Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İran-Suriye ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği, turizm ve bazı bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Suriyeli mevkidaşı Miktad'ı Tahran'a davet etmişti.
İran ile Suriye arasında akademik işbirliği gelişiyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Suriye Eğitim Bakanı Darim Tabba, sanal laboratuvarların üretiminde uzmanlaşmış İranlı şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Suriye Eğitim Bakanı Darim Tabba, dün sanal laboratuvarların üretiminde uzmanlaşmış İranlı şirketlerin temsilcileriyle mesleki ve genel eğitim öğrencilerinin eğitim sürecine hizmet etmek ve modern teknolojiler ve laboratuvarlarla sanal eğitimi geliştirmek için işbirliği yollarını görüştü. Bakan Tabba, bakanlığı eğitim sürecinde ne ölçüde kullanıldığını araştırmak ve belirlemek için bazı deneysel modeller sağladıktan sonra bakanlığın şirketlerle ilgili kişilerle koordinasyon sağlamaya ve onların deneyimlerinden bir mutabakat zaptı imzalamaya kadar yararlanmak için bir uygulama planı geliştirmeye hazır olduğunu teyit etti. Öte yandan İran Baraka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hadi Cevhari, bazı İranlı şirketlerin öğrencilere uzaktan eğitim vermek için mekanik, inşaat ve kimya alanında düzenli ve sanal eğitim laboratuvarları kurmakla ilgilendiğini açıkladı. Bu bağlamda Cevhari, korona salgınının yayılması ışığında sanal eğitimin önemine dikkat çekerek, öğrenci internetin yardımıyla sanal olarak sınavlara girebilir ve öğrencilerin evlerinden çalışma ve laboratuvar çalışmalarını takip etmelerini kolaylaştırır diye sözlerini ekledi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye, milli gelirin en zengin %10'luk kısma aktığını en çok düşünen ülke oldu. OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların eşitsizlik algısı ise en yüksek seviyede. Türk vatandaşlarının %67'si ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin %10'a akıyor derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor. Sözcüden Özlem Ermiş Beyhand'ın haberine göre OECD ortalaması ise %52 seviyesinde bulunuyor. ülkesinde gelirin %10'luk zengin kısma aktığını en az düşünen halk ise %38 ile Danimarka halkı. Raporda ülke vatandaşlarının bu derin gelir eşitsizliğini nasıl algıladığı üzerinde duruluyor. OECD, raporda Türkiye'nin hem gelir eşitsizliğinin çok yoğun olduğu hem de vatandaşların bu konudaki endişeyi de derinden hissettiği ülke olduğunun altını çiziyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi'nin Ankara karşıtı açıklamasına sert şekilde tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi'nin Türkiye'de yargı süreci devam eden Kavala kararının uygulanıp uygulanmadığının tespitini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmasına tepki göstererek Avrupa Konseyi'nin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duyması gerektiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale etme niyetini içeren bildirimde bulunduğunu hatırlattı. Açıklamada ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır ifadelerine yer verildi. Konseyin kurucu üyesi olan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincinde olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye tarafından bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise 3674 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulandığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 3 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lılara operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bakanlık, durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yerle bir etmeyi sürdürüyor paylaşımında bulundu.
Suriye-Irak sınırındaki Humus'un doğu kırsalındaki El Tanf bölgesindeki Amerika işgal üstünde çok sayıda patlama meydana geldi. Sana muhabiri yerel kaynaklardan aktararak Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan El Tanf bölgesindeki 55 kilometrelik alanda bulunan Amerikan üssünde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu belirtti. Kaynaklar patlamanın ardından işgal kuvvetlerine ait askeri helikopterlerin bölgenin üzerinde uçtuğunun görüldüğüne dikkat çekti. 20 Ekim'de Amerikalı yetkililer El Tanf bölgesindeki Amerika üssüne bir insansız hava aracı saldırısının hedeflendiğini ve üstünde patlamaların yankılandığını duyurmuştu.
Irak kaynakları ülkenin güneyinde Amerikan askeri konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Şafak News'un haberine göre Amerikan ordusuna ait askeri konvoy Irak'ın Divaniye vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bir bomba ile hedef alındı. Can kaybına yol açmadığı saldırının konvoydaki araçlardan birinin hasar görmesine sebebiyet verdi. Bu arada dün Başbakan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Kazemi, Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi Matthew Tuller ve beraberindeki heyeti kabul etti. Açıklamada toplantı iki ülke arasındaki işbirliği ortaklık alanlarına geliştirmenin yollarından tartışıldı, bölgedeki son güvenlik gelişmelerin tartışıldı, Irak'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın geliştirmesinde artan rolüne vurgu yapıldığına tanık oldu.
İslami Direniş Hareketi Hamas dün akşam saatlerinde işgal altındaki Kudüs'te Filistinli genç Muhammed Ebu Selimi'nin şehit edilmesindeki son Siyonist vahşeti kınadı. Hamas sözcülerinden Hazım Kasım konuyla ilgili yaptığı açıklamada Filistinli gencin Kudüs'te feda eylemiyle yeni bir kahramanlığa imza attığını söyledi. Kudüs kentinin işgalcileri kovmak, Filistinli ve Arap kimliğini korumak için savaştığını bildiren Kasım, işgalcilerle sürdürülen savaşın Filistin halkı özgürlük, topraklarına geri dönüşü ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar devam edeceğini belirtti. Kudüs'te dökülen şehit kanının kentin kimliğini muhafaza edeceğini ve kenti işgalcileri karşı koruyacağını kaydeden Kasım, bugün Kudüs şehrinde kendini gösteren büyük fedakarlıklar, Filistinlilerin kutsal mekanlarını işgalden arındırmak ve Siyonist sömürgeciden kurtulup özgürlüğe kavuşmak için bedel ödemeye hazır olduklarının kanıtıdır, dedi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Hizbullah'ın her daim kendisinden istenenlere bağlı kaldığını belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun bugün Katar'da yayınlanan Eşşar gazetesine verdiği demişti. Lübnan'ın iç istikrara ihtiyaç duyduğuna işaretle Hizbullah'ın kendisinden istenenlere her daim bağlı kaldığını vurguladı. Aoun'un Katar'ı Lübnan'ın daimi dostu olarak nitelerken, Katar'ın dostluk ve kardeşlik duygusu ile kendilerine yardım ettiğini kaydetti. Lübnan ile Fars Körfezi ülkeleri arasında görevinden istifa eden Lübnan Enformasyon Bakanı George Cardahin'in sözlerinden ardından yaşanan gerginlik ile ilgili olarak Aoun, bu krizden tek çıkış yolunun yapıcı diyalog ve eskisi gibi diplomatik ilişkilere dönmek olduğunu vurguladı. Lübnan Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında Amerika'nın Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda dolaylı görüşmelere de gözlemci olarak katılmasını kabul ettiklerini vurguladı.
Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını yayınlayan Alman Bild gazetesinin planda faşist toponim kullandığına dikkat çekti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Kıbrıs'ın Türkiye'nin enerji arama izni konusundaki itirazına yanıtıyla ilgili. Ankara yönetimi komşu ülkelerin topraklarına saldırıp Suriye ve Irak gibi bölgedeki zayıf ülkelerin topraklarını işgal etmeye başladığı dönemden beri bölgede gerilim her daim duruk noktada durmuştur. Ankara yetkililerinin gerilime yol açan politikalarına bakıldığında bu siyasetin Türkiye halkı ve hükümeti için çok fazla zarar ve hasara yol açtığı anlaşılıyor. Türkiye yönetiminin Irak ve Suriye gibi iki komşusunun iç işlerine müdahale etmesi ve bu ülkelerin topraklarının bir kısmını işgal etmesi, söz konusu ülkelerin ciddi tepki ve eleştirilerine yol açarken Ankara için de bedeli olmuştur. Bu gibi politikanın sonucu Türkiye'nin ekonomisi çöküş eşiğine gelirken, bu ülke vatandaşlarının yaşamı Erdoğan yönetiminin gerilime yol açan politikalarının olumsuz etkisi altında ciddi şekilde zarar görmüştür. Bu şartlarda Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'in doğal gaz kaynaklarını arama çıkarma faaliyetleri üzerinden yaşadığı anlaşmazlıklar giderek derinleşiyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere batılı ülkeler bu anlaşmazlık ile ilgili olarak Türkiye yönetimine karşı Yunanistan ve Kıbrıs yönetimlerini destekleyerek defalarca Ankara'yı yaptırımla tehdit etmiştir. Buna rağmen Ankara yetkilileri defalarca Türkiye'nin hakkı olduğunu ifade ettikleri konudan asla taviz vermeyeceklerini deklar etmişlerdir. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son sıralarda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkını savunacaklarını belirtti. Mevcut durumda Ankara yönetimi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Libya, Irak'ın kuzeyinde ve Türkiye'nin güneydoğusunda birkaç cephede uğraştığı ve bu ülke ekonomisinin batıya ciddi şekilde bağımlı olduğu için Doğu Akdeniz'de hem de Avrupa Birliği üyelerinden oluşan bir blok karşısında dört dörtlük bir savaşın ağır bedellerine katlanamaz.
Bu bağlamda Güney Kıbrıs Rum hükümeti ExxonMobil Katar Petrolleri ortaklığına doğalgaz arama ruhsatı vermesini kınayan Türkiye'yi orası bizim egemenlik alanımız. Hidrokarbon çalışmaları kararlılıkta sürdürülecek yanıtını verdi. Kıbrıs yönetiminin ExxonMobil ve Katar Petroleum'a Akdeniz'de arama ruhsatı vermesi iki ülke arasında yeni bir gerginliğe neden olmuştur. Kıbrıs yönetimi Türkiye'nin Kıbrıs'ın kıta sahanlığına ihlal ettiğini söyleyerek bunun kendi egemenlik hakları dahilinde olduğunu açıkladı. Türkiye ise Kıbrıs yönetiminin iki şirkete ruhsat vererek Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmekle suçladı ve kendi yetki alanında izinsiz arama yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Açıklamada hiçbir yabancı ülke, şirket ya da geminin Türk Deniz yetki alanından da izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır. Kıbrıs yönetiminin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye asılsız iddialarda bulunarak ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını tam olarak destekleyen konumunu göz ardı ederek bir kez daha kasıtlı olarak uluslararası hukuka uymakta başarısız oluyor ifadelerini kullandı. 2019 yılında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i araştırma gemilerine gönderdiği tarihten beri iki ülke arasında anlaşmazlıklar tırmanmış bulunuyor. Yunanistan yönetimi de Kıbrıs adasında Rum yönetimini her daim destekleyerek Türkiye'yi kışkırtıcı eylemlerde bulunmakta suçlamıştır. Atina yönetimi Ankara'yı yapıcı diyalog için çağrısını göz ardı etmek ve her daim Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı eylemlerini artırmayı devam etmek de suçlamıştır. Sonuç itibariyle Türkiye'nin Irak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve diğer bazı noktalardaki askeri girişimleri ve eylemleri ve yanlış politikaları bu ülke ekonomisinin ciddi şekilde kötü yönde etkilenmesine yol açmıştır. Erdoğan yönetimi bu tür politikalarla Ankara'yı büyük bir güce dönüştürmeye çalışıyor. Ancak bu ülke yoğun uluslararası baskı ve ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz IŞİD'in yeniden Kürdistan bölgesini tehdit etmesi üzerindeki uyarılarla ilgili. Irak-Kürt bölgesel yönetimi yetkilileri terör örgütü IŞİD'in bu bölgeye yönelik artan saldırıları hakkında uyarıda bulunuyor. Irak'ın Kürdistan bölgesi son bir hafta içinde terör örgütü IŞİD kalıntıları tarafından gerçekleştirilen iki terör saldırısına sahne oldu. Irak-Kürdistan bölgesi Peşmerge Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Germiyan bölgesinde terör örgütü IŞİD mensuplarının gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucu 5 Peşmerge üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Peşmerge güçlerinin bildirdiğine göre cumartesi akşam saatlerinde de yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. 2 Aralık Perşembe günü de IŞİD teröristlerinin Kürdistan bölgesinde bir köye de saldırı düzenlediği bildirildi. Kürt yetkililerinin bildirdiğine göre Mahmur ilçesinin Hadrice köyüne saldırı düzenleyen teröristler köy sakinlerinden 3'ünü katlettiler. IŞİD kalıntılarınca düzenlenen bu saldırılar ve işlenen cinayetler ise Irak-Kürdistan bölgesinin yetkililerini endişelendiriyor. Bu bağlamda Irak-Kürt bölgesel yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı açıklamada IŞİD saldırılarının artmasının ciddi ve tehlikeli mesaj içerdiğini belirtirken, Kürt bölgesel yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de IŞİD örgütünün saldırısını bölge sakinleri için bir tehdit olarak değerlendirdi. Irak-Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani de IŞİD'in saldırılarına gösterdiği tepkide bu saldırıların artmasıyla Irak-Kürdistan bölgesini bekleyen büyük tehlike hakkında uyarıda bulundu. Irak'ın Kürdistan bölgesi son günlerde başta öğrenciler olmak üzere bölge sakinlerinin hükümet karşıtı gösterilerine sahne olduğu bir sırada terör örgütü IŞİD'in saldırılarının arttığı gözlemleniyor. Başka bir ifadeyle Kürdistan bölgesinde toplumsal güvenlik son günlerde sorunla karşı karşıya kalmıştır.
Buna ilaveten IŞİD'in Kürdistan bölgesindeki saldırıları Amerikan askeri güçlerinin Irak'tan çekilmesine bir aydan az bir süre kaldığı bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Amerikan Başkanı Joe Biden arasında imzalanan anlaşma uyarınca Amerikan terörist askerleri güçleri bu senenin sonuna kadar Irak'tan çekilmesi gerekiyor. Fakat Irak-Kürt bölgesel yönetimi yetkileri Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesine karşılar. Diğer yandan Irak'ta terörist Amerikan işgal askerlerinin çekilmesi ciddi şekilde söz konusu olursa ilginç şekilde terör örgütü IŞİD'in saldırıları da tırmanması dikkat çekiyor. Bu nedenle son bir haftada IŞİD kalıntılarının Irak'ın Kürdistan bölgesine girenik yapılan saldırıların önceden Amerikalıların bilgisi dahilinde planlandı. Böylece bu saldırılar bahanesiyle Amerikan askerlerinin Irak'ta kalması için zemin sağlanmasına çalışıldığı ifade edilir. Hatırlanacağı üzere 2014 yılında terör örgütü IŞİD teröristleri Irak'ın Kürdistan bölgesine doğru hareket ettiğinde Amerikalılar Kürt bölgesel yönetimine yardım etmekten kaçındılar ve sadece İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücünün şehit komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin komutası ile Irak Kürt bölgesel yönetimine IŞİD terörizmiyle mücadele için yardım etti. Diğer bir konu da IŞİD'in saldırılarının peşmerge güçleri ile Irak merkezi yönetimine bağlı güvenlik güçleri arasında çatlak yaşandığı bir sırada gerçekleşiyor. Olmasıdır. Nitekim Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani aynı konuya değinirken IŞİD'in artan günlük saldırı ve tehditlerine karşı peşmerge ile Irak güçleri arasında çatlağın ortadan kaldırılması için tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya düşüncesi uzun zamandan beri gündemde olan bir konudur. Fakat uygulamada hayata geçirilmemiştir. Kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya 2. konferansı geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve konferans başkanı Antonio Guterres'in konuşmasıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinde çalışmalarına başladı. Fakat kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya konusu gündemde olmasına rağmen vitrinde kalarak bugüne kadar gerçekleştirilememişti sevgili dinleyicilerimiz. Biz de bugün sohbetimizde bunun önündeki engelleri ve özellikle Amerika ve Siyonist rejimin bu konudaki tutumlarına ve baskıcı tavırlarına bakmak istiyoruz. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Şimdi ilk soruda hemen şunu sormak istiyorum Abbas hocam. Sizce biz neden Batı Asya'da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge görmüyoruz acaba?
Yine burada Siyonist devlet diye bir rejim var. Bu rejim biliyorsun İngiltere tarafından kurduruldu. Daha sonra Amerikan emperyalizmi sahip çıktı. Ve şu anda bir hançer gibi bütün ortalığı saplanmış vaziyettedir. Her ne kadar bütün satılmış çöpez ülkeleri bu devletle yakın ilişkiler kurdularsa, yakın münasebetler kurdularsa bu geçer şu bir devlettir. Zira Filistin'i topraklarının üzerinde kurmuş ve her türlü silahı ister kimyasal, ister biyolojik, ister nükleer kullanmayı kendine hak görüyor. Ve bu hak ilerleri asla Birleşmiş Milletler tarafından veya batılı devletler tarafından eleştirilmiyor. Bu nedenle de Batı Asya'nın güvenliği zaten İsrail denen bir Siyonist rejim varlığıyla hiçbir zaman tam olarak sağlanması mümkün değil. İsrail devleti burada var olduğu sürece ambasasyada biz güvenlikten bir şey söz edemeyiz. Bu nedenden dolayı buradaki silahların da her türlü silahın, kimyasal, konvansiyonel, nükleer her türlü silah da silahın rejimin elinde olduktan sonra terörizmi bir devlet politikası uygulayan bir devlet elinde olduktan sonra sürekli biz Batı Asya'ya bu konuda konuşmuş olacağız. Ortadoğu ve Batı Asya.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi bu arada Amerika geçtiğimiz hafta New York'ta başlayan kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya Konferansı'na katılmaması Rusya tarafından büyük eleştirilerle karşılaştı. Şimdi tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Siyonist rejimin bu meselede büyük bir pay var ama şimdi Amerika'nın da biliyorsunuz bölgemizde çeşitli komploları ve kurduğu planlar neticesinde de bu mesele asla gerçekleşmemiş ve daha doğrusu küçük Arap rejimlerde bundan cesaret alarak Amerika'ya aslında dayanarak kendi tehditlerini ve başka komşu ülkelere karşı tehditlerde bulunması gibi girişimlerde bulunmuşlardır. Amerika'nın payı hakkında ne düşünüyorsunuz Abbas Hocam?
Şöyle ki Amerika zaten her türlü hakkı, Amerika'da birçok ülkede darbeler yapar, askeri darbeler yapar, müdahaleler yapar. Düşünün son zamanlarda adı demokrasi getirdim diye bütün İslam dünyasını karabuladılar. Bu demokrasi, sözde demokrasinin geçi bakın Libya'nın başkentine, Suriye'nin başkentine, Yemen'in başkentine veya başka Orta Doğu ülkelerine, Irak'ın başkentine bakın, Afganistan'a bakın, şimdi bakın. Bu yüzden de Amerika zaten bir yere demokrasi götüreceğim diye dediğinde yani oraya tahrip edeceğim, ortadan kaldıracağım. Sözde işte bu Arap Baharı veya medeniyetler arası. Bu bağlamda Amerika öyle göreceğiz. Öte yandan Amerika'nın devlet geleneğinde var. Çok eskiden beri bütün o özellikle arka bahçesi bir Güney ve Orta Amerika'da hatta onun çok uzağında Çin'de, Çin Yarımadası'nda, Vietnam'da, Kore'de birçok cinayet işlemiştir. Amerikan tarihi cinayetlerle dışarıda işlediği savaş suçlarıyla yazılmıştır. Düşünün ki dünyada ilk kere yüz binlerce insanın elimine sebep olan, milyonlarca insanın sıkıştırılmasına sebep olan içimiz yatırmasında şu ana kadar dünyada normal yani bütün eleni bir şekilde nükleer silah kullanan tek ülkedir. Japonya'yı mahvetmişiz. Hiroşima ve Nagasaki'yi. Bu nedenle de Amerika dünyada kendisi bir eşkıya rejimi düşündüğü için hiçbir kimse de ondan hiç soramadığına göre şu ana kadar her türlü hakkı kendinde mahfuz görüyor. Kendisi her türlü silah denemesini yapar. Başka ülkeler özellikle egemen ve bağımsız devletler her türlü bir silah denemesini yapar. Onlara işte güvenlik konusunda havale eder, yok başka yaptırımlar uygular. Bunu Amerika'nın karakterinden kaynaklanır. Çünkü yani en büyük emperyalist devletidir. Ve onun desteklediği askeri diktatörlükler, onun desteklediği Siyonist rejim, onun desteklediği şoför ülkeleri de bu nedenden dolayı bir türlü her türlü insan hakları ihlalini yaparlar ama kimse onların hesabını sormaz. Bu nedenden dolayı şu andaki dünya üzerinde bile hala Amerikan emperyalizminin bütün dünyada desteklediği askeri darbelerle, desteklediği saldırı hükümetlerle, desteklediği mülteci Arap şehirleriyle dünyada varlığını sürdürüyor. Şu anda da normalde maalesef dediğim gibi bakıyoruz ki başta Körfez ülkeler olmak üzere birçok ülke Siyonist rejimle ilişkilerini sözde normalleştirmeye gidiyorlar ve bu teröre dayalı devleti her yaptığını meşru görüyorlar. Bu nedenle de halen şunu söylemek gerekiyor ki çok türlü demokratlar, devrimciler, solcular dışında Amerikan emperyalizmi ve müttefik olan İngiltere, Körfez ülkeler ve İsrail rejimi, Siyonist rejimin uygulamalarına şu anda dahi çok fazla karşı çıkan yok. Önümüzdeki zamanlarda ne gösterecek? Artık siyasi umudun var mı yok mu? Bu da başka bir soru tabii.
Abbas Hocam, o zaman sizin de tabirinizle bu eşkıya rejiminin ülkesi içinde düzenlenen böylesi konferanslar çelişkilerle dolu bir adım ve girişimdi, öyle mi anlıyoruz?
Kesinlikle öyledir. Amerika'nın bu sözde demokrasi getireceğim bir demokrasiden maskesini, yani emperyalist maskesinin üzerinde bir düşürmüş gibi bir şey. Amerika'nın dünyada nereye demokrasi getirmiş ki başka ülkelere getirsin. Bu nedenle de Amerika'nın bir demokrasi Vietnam'ın milyonlarca insanın ölümüne sakat kalmasa, Kore'nin ikiye parçalanmasa milyonlarca insanın ölümüne sebep olur. Güney Amerika'da, Guatemala'da, Küba'da, Venezuela'da ve diğer Güney ve Orta Amerika ülkelerinin hepsinde askeri derbeler. Angola'da orada Çeşme'de ve Onita gibi karşılığında bir destekleyerek halk hareketlerinin Metin'e karşı gelmesi. Yani Amerika'nın tarihine baktığımızda 200 yılda yani tarihine boyunca o kadar çok savaş yapmıştır ve savaşlar hepsi haksız savaşlardır. Bu nedenden dolayı Amerika'nın demokrasi getirdiğini veya başka bir şeyler bileceğini diye söylemesi tabii ki gülünçtür. Nitekim bakınız Suriye'ye sözde demokrasi getirdi. Suriye'de sözde nükleer silah vardı ama sıkmadı. Irak'ta nükleer silah var, kimyasal silah var dediler, sıkmadı. Bunlar bir yalan şeydirler, menzumesi oluşturmuşlardır. Buna inanmamak lazım. Ama ha, orada de dediğim gibi Amerikan kendisinde yazarlar, devrimci demokratlar, orada gelseydi geçen gazeteciler falan çok vardır. Bazı kuruluşlar var, insanlar kuruluşlar falan var. Bunlar bağımsız Amerikan yönetiminde. Onların tabii ki eylemlerine, söylemlerine, yazılarına, raporlarına biz tabii ki çok değer veriyoruz. Ama Amerikan devleti bir bütün olarak düşündüğümüzde tamamen bunların kendi gerçek fikirlerini saklamaya yönelik, izleme yönelik hareketli olduğunu biliyoruz.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak
üzere. Çok sağ olun. Siz de. Sevgili dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasal Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Amerika ve İsrail rejiminin kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya önündeki başlıca engeller oldukları ve buradan hareketle New York'ta düzenlenen konuyla ilgili ikinci konferans hakkında uzman konuğumuzla analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in İran İslam Cumhuriyeti'nin en başta yaptırımların kaldırılmasını istediğini belirtmesi Dünya Manevi Mülkiyet Endeksler raporunda İran üniversitelere Dünya Üniversiteleri sıralamasında 3. sırayı yerleşmesi gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov'un Viyana'da yürütülen nükleer müzakereleri hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Viyana müzakerelerinden umudu kesmek için henüz erken olduğunu açıkladı. Cuma günü Twitter hesabından bu açıklamayı yapan Rus diplomat Ulyanov, batılı medya ve siyaset çevrelerinin Viyana müzakereleri hakkında karamsar açıklamalarını eleştirdi. Avrupalı diplomatların Viyana müzakereleri hakkındaki karamsar açıklamalarını yansıtan Foreign Policy muhabirinin tweetine cevap veren Rus diplomat Ulyanov şu ifadeleri kullandı. Umutsuzluğa kapılmak için henüz çok erken. Çok yönlü diplomaside bir kural vardır. Şöyle ki her şeyin üzerinde anlaşmaya varılmadan hiçbir şeyin üzerinde anlaşmaya varılmamıştır. Dolayısıyla değişmek esas itibariyle mümkündür. Ancak bu değişim müzakerelerin daha fazla ilerlemesine yardımcı olmalıdır. Amerika'nın İran milletine dayattığı yaptırımların kaldırılması için İran ve 4+1 grubuna üye ülkelerin yeni tur müzakereleri 29 Kasım Pazartesi günü Viyana'da başladı ve 3 Aralık Cuma günü sona erdi. İran heyeti Viyana müzakerelerinde yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlerine ilişkin 2 belge hazırlayarak 4+1 üyelerine sundu. İran'ın nükleer baş müzakerecisi Ali Bakırikeni, İran'ın bu iki konuda önerileri masada olduğunu, karşı taraflar İran'ın önerilerine cevap vermek için başkentleri ile istişarede bulunmaları gerektiğini söylediklerini belirtti.
İttilat gazetesinde İran'ın Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyit Rıza Fatımi Emin'in Suriye ziyaretinde iki ülke arasında 4 işbirliği belgesi imzalandığının belirtilmesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keri'nin Siyonistler uyardığı açıklamasında İran'a saldırmayı ancak rüyalarında görebileceklerini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada 20 milyon Yemenlinin derhal acil insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi. El Mesire televizyonunun bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada bu kuruluşun insani yardıma ihtiyaç duyan 30 milyon Yemenli'den 13 milyonuna yardım ulaştırdığı kaydedildi. Açıklamada gelinen noktada Yemenli ailelerin yoğun açlık kriziyle karşı karşıya olduğu ve acil insani yardımlara muhtaç oldukları kaydedildi. Açıklamada ayrıca 2022'de Yemen halkına yardım ulaştırmak için 2 milyar dolar bütçeye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Bilindiği gibi Amerika'nın desteğini arkasına alan Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'e dayattığı savaş sonucu yüz binlerce Yemenli ölüp veya yaralanırken 4 milyon Yemenli de mülteci durumuna düşmüş bulunuyor.
Hemşeri gazetesinde Amerika Başkanı Biden'in nükleer anlaşma konusunda eski Başkan Trump'ın yolunu izlediğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika'nın Washington Post gazetesi Amerikan Başkanı Joe Biden'ın İran ile nükleer meselede eski Başkan Donald Trump gibi davrandığını yazdı. Konu hakkında bir yazı yayımlayan Washington Post gazetesi Amerikan Başkanı Joe Biden'ın İran ile nükleer meselede kaybeden taraf olma yolunda ilerlediğini belirtti. Gazete, bundan önce korsan İsrail elebaşları da Başkan Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan körü körüne çıktığını söylediğini, oysa o günlerde hiçbiri bunu dile getirmediğini ve şimdi söylediğini kaydetti. Gazete, Trump anlaşmadan çekildi ve ekonomik yaptırımları yeniden dayattı. Ancak İranlılar direndi ve hızla uranyum stoklarını artırdı. Ayrıca santrifüjlerini takviye ederek nükleer programını geliştirdi ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
Muhterem dinleyiciler, İslam Palavra rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarındaki etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 16. ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Bu program boyunca İslam İran'ın başarıları ve kalkınmasından ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin bu süreçte ifa ettiği rolünden söz ettik. Kuşkusuz tüm bu anlatılanlar Ayetullah Hamene'nin İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın iktidarı, onuru, istiklali ve ülkülere doğrultusunda tedbirleri ve uygulamalarının sonucudur. Bu arada en yeni bilim ve teknolojileri elde etmeye çalışmak Ayetullah Hamene'nin beyanatı ve tavsiyelerinden olmazsa olmaz parçası olmuştur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin önemli özelliği, başarı ve kalkınmanın zirvesine ulaşmak ve geleceğe dönük ilerici bakışa sahip olmaktır. Ayetullah Hamene'yi İslami bir ülkenin siyasi liderinden ziyade, İslam dünyasında ve uluslararası çevrelerde seçkin bir ilmi şahsiyet olarak bilinir ve en önemli kaygısı Müslümanların iktidarı, izzeti ve onurudur. Ayetullah Hamene'ye göre bu iktidar ve izzet ise yeni İslami medeniyeti inşa etmek ve Müslümanların geçmiş ihtişamına kavuşmaları ile elde edilebilir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi İslam İnkılabı'nın 40. yılında İnkılabın ikinci adımı bildirgesine yayınlayarak İnkılabın 40 yıllık kazanımlarını beyan ettikten sonra Büyük İslami İran'ı inşa etmek için bazı temelli tavsiyelerde bulundu. Ayetullah Hamene'yi bildirgede İslam İnkılabı'nın nihai hedefini mantıklı ve sürekli bir sürecin sonunda dört temel olan din, akılcılık, ilim ve ahlak üzerine kurulan İslami medeniyete kavuşma şeklinde ifade etti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bildirgede İslami medeniyetin ilim, icat, sanayi, siyaset, iktisat gibi bir dizilim bölümü ve aile, evlenme tarzı, konut, tüketim modeli, giyim, yiyecek, eğlence türleri, hat ve dil, meslek, aile ve toplumda davranış biçimi, ebeveynlere, eş ve evlatlara davranış biçimi gibi bir de yazılım bölümü tabir ettiği iki bölümden oluştuğunu belirtti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin dizilim bölümünde yer alan elemanların birer araç gibi kullanıldığını, yeni İslami medeniyetin esas bölümünü insanların yaşam tarzı ve detayları oluşturduğunu belirtti. Ayetullah Hamene'yi bildirgede eğer yaşam tarzı ve detaylarında ilerleyemezsek, dizilim bölümünde yer alan araçların bizi kurtuluşa erdirmeleri ve huzur ve güvene kavuşturmaları mümkün olmadığını vurguladı. Bildirgede belirtildiği üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin hayatının yeni dönemi, içinde harikulade gelişmelerin şekillenmesi ve İslam-ı İran'ın büyük ülküsü olan yeni İslami medeniyeti ve zemini beşeriyetin kurtarıcısının zuhur etmesine yaklaştırması gereken bir dönemdir.
Yeni İslami medeniyeti geçmişteki İslami medeniyetin yeni bir versiyonu nitelemek mümkün. Hicaz topraklarında İslam güneşi, İslam peygamberinin mübarek elleriyle doğmasının üzerinden uzun bir zaman geçmediği bir sırada, bu semavi dinin tealimi temelinde büyük İslam medeniyeti kuruldu. Bu medeniyet kurulduktan sonra zirvede yer aldığı ve ilim İslam dünyasından başka ülkelere ihraç edildi. Asırlar boyu birçok Müslüman bilgin çeşitli alanlarda ilmi icatlarını, tezlerini ve görüşlerini dünyaya sundu ve yine birçok filozof, şair ve sanatçı çok değerli eserlere imza attı. İslami medeniyetin doruk noktası Kameri 4. ve 5. yüzyıllardaydı. O yıllarda İslam dünyasında birçok alim, araştırmacı, filozof ve bilgin dünyaya hizmet ederek bugün Batılıların gerçekleştirdikleri ilerlemenin temelini attı.
Tahran Radyosu.
Şimdi İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük ülkelerinden biri İslam'ın yüce talimi sayesinde eski ihtişamı ve azameti yeniden ihya etmektir. Bu doğrultuda İslami medeniyetin iman ve maneviyat, bilimsel ilerleme, Müslüman güçlere ve düşünürlere dayanmak, milli gücü artırmak ve İslam dünyasını birlik yapmak gibi bazı temel bileşenlerde gelişme kaydedildi ve İran'ı İslam medeniyetini ihya etme yoluna koyduğu anlaşılıyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi bu yönde sarf edilen çabalara teşekkür ederek sürecin hızlandırılmasına ve sonuçta tüm toplumların bunun muhibetlerinden yararlanmasına vurgu yapıyor. Ayetullah Hamene'yi şöyle diyor: "Bizler beşeriyet için yeni İslami medeniyeti kurmalıyız. Bu zorba güçlerin beşeriyet hakkında düşündükleri ve uygulamalarında temelli olarak farklı bir konudur. Bu başta toprakları ele geçirme anlamına gelmez. Bu başka milletlerin haklarına saldırma anlamına gelmez. Bu kendi ahlakımızı ve kültürümüzü başka milletlere dayatma anlamına gelmez. Bu söz konusu milletlere ilahi hediye sunmaktır. Böylece milletler kendi inisiyatifi ile doğru yolu seçer. Bugün zorba güçlerin milletleri sürüklediği yol yanlış yoldur."
Yeni İslami medeniyeti inşa etmek için en önemli oranları bilim ve teknoloji olan bazı bileşenlere ihtiyaç vardır. Bilim hem medeniyet inşa etmeye zemin hazırlar hem de bekasına ve gelişmesine yardımcı olur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ilim ve bilimden Müslümanların dünyada iktidar ve efendiliğinin anahtarı şeklinde söz ediyor. Ayetullah Hamene'ye göre bilimsiz yarın karanlıktır ve İslami medeniyetin yolu ancak bilimsel çaba ile aydınlatılabilir. Bilim gelişmeye vesile olur ve sahibine güç kazandırır. Çağdaş dünyayı ilim ve amel bakımından çevreleyenler ilim ve bilimi kendi tekellerinde tutmuştur. Bu yüzden Ayetullah Hamene'yi bilimi öğrenmek, üretmek ve ihraç etmek gerektiğini ve sırf tüketicisi olmaya rıza gösterememek gerektiğine vurgu yapıyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'ye göre İran İslam Cumhuriyeti karşılaştığı tüm engellere karşın hali hazırda hem iç arenada ve hem dış dünyada konumunu pekiştirmiş ve yeni İslami medeniyeti inşa etme hareketine ivme kazandırmıştır. Ayetullah Hamene'ye İnkılabın ikinci adım bildirgesinde şöyle diyor: "Bugün 40 yıllık emeğin sonuçları karşımızda duruyor. Bağımsız, hür, muktedir, izzetli, dindar, bilimde ilerlemiş, değerli birikimleri olmuş, emin ve mutlu, bölgede temelli etkileri olan, küresel meselelerde güçlü mantığı bulunan, bilimsel ilerlemelerde rekor sahibi olan, bilim ve teknolojide nükleer, kök hücre, nano, hava uzay vesairede yüksek derecelere ulaşan, sosyal hizmetleri geliştiren, gençleri cihatçı ruhu olan, becerikli genç nüfusa sahip olan ve yine hepsi inkılabın ürünü ve inkılapçı ve cihatçı tutumun sonucu olan bir ülkeyiz."
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ülkenin ilmi cihadının ekseni gençler olduğunu belirterek onlara hitaben şöyle diyor: "Gelecek 10 yıllar sizin 10 yıllarınızdır ve asıl sizler deneyimli ve sahipli bir şekilde inkılabınızı korumalı ve onu yeni İslami medeniyetin inşa edilmesi ve velayeti uzma güneşinin doğması için hazırlamaktan ibaret olan büyük ülküsüne daha da yaklaştırmalısınız."
Kuşkusuz bu büyük ülkü gerçekleştirdiği ve Müslüman milletler dünyaya yeni bir İslami medeniyet sundukları takdirde bu muhteşem ve saadete vesile olacak medeniyet, Batı'nın sapkın ve fesat dolu maddi medeniyetine galip gelir ve başka milletler de bu medeniyetin ihtişamını gördükten sonra ona yönelecektir. Zira İslami medeniyet, Batı'nın maddi medeniyetinin aksine maneviyat, ahlak ve yegane Allah'a iman temeline dayanır. Böyle bir medeniyeti geliştirmek için başka milletlerin haklarını göz ardı etmez. Bilimi gayrimeşru ve insani olmayan hedefleri uğruna kullanmaz. Kendi tekelinde tutmaz. Buna göre İslami kültür ve medeniyet ilahi ve manevi temellere dayanır ve yolunu beşeri toplumları ve insanların inançlarını etkileyerek açacaktır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bugün tüm dünya İranlı gençliğe, İranlıların geleneklerine ve gücüne takdir ve saygı gözüyle baktığını belirterek, gençlerden iman gücünü ve İslam'ın tavsiyelerini kullanarak bilim ve teknolojide zirveleri fethetmelerini, çeşitli alanlarda bilimin şimdiki sınırlarını aşmalarını ve ayaklanarak ikinci düşmanı hüsrana uğratmalarını istiyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi şöyle diyor. Bugün sıra İslam'ın sırasıdır. O zafer ve hezimet günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Bugün sıra himmetleriyle yeni İslami medeniyetin temelini atmak üzere Müslümanların sırasıdır. Nitekim geçmişte Batılılar o günlerde Müslümanların ilminden, deneyimlerinden ve felsefelerinden yararlandılar. Ayetullah Hamene'yi özellikle gelecekte sağlam adımlar atmak için ilkin geçmişi doğru okumak ve deneyimlerden ders almak gerektiğini, bu stratejiden gafil olma durumunda yalanlar gerçeklerin yerini alacağını ve gelecek bilinmeyen tehditlere maruz kalacağını vurguluyor.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini aldığımız dizi sohbetimizin 16. ve son bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere arzu ettiğiniz takdirde bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yine arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmeden irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olayları gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerikan Kongresi'nin federal hükümetin kapanmasını önleme girişimi,
Biden'in yeni koronavirüs krizi,
Cumhuriyetçi Parti'de İslamofobinin körüklenmesi,
Amerika 2022 askeri bütçesinin Senato'da onaylanmaması
ve Amerikan Kongresi'nin Kuzey Akımı 2'ye karşı çıkması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi.
Şimdi detaylar.
Müzik Amerika Kongresi federal hükümeti ödenek akışını devam ettirecek bir tasarıyı geçen hafta onayladı. Bu tasarı geçirilmeseydi Amerika'da bir kez daha hükümetin kapanması krizi yaşanacaktı. Kongre üyelerinin hükümetin geçen hafta fon kesintisi nedeniyle kapanması için gereken tasarıyı geçirme çabaları bir grup cumhuriyetçinin aşı zorunluluğuyla ilgili itirazları nedeniyle tehlikeye girmişti.
Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki aşırı muhafazakar kanadı Özgürlük Grubu, COVID-19 aşısı zorunluluğuna kapı açan her türlü planı engellemeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu. Kongre, federal hükümetin faaliyetini ödeneğin sürmesini sağlayacak düzenlemeyi Cuma gece yarısına kadar onaylamasaydı, Amerika tekrar hükümetin kısmen kapanması kriziyle karşı karşıya kalacaktı.
Omikron varyantıyla birlikte etkisini tekrar arttıran pandeminin tam ortasında hükümetin kısmen kapanması Başkan Joe Biden ve Kongre'nin iki kanadında da az bir farkla çoğunluğa sahip demokratları siyasi açıdan zor bir duruma sokacağı öngörülmüştü. Cumhuriyetçi Parti'nin Özgürlük Grubu çarşamba günü senatodaki üyelere seslenerek Biden'in federal kurumlarda sözleşmeli çalışanlar ve büyük şirketlere getirmek istediği COVID-19 aşısı zorunluluğunu destekleyen her türlü denemelerin aleyhinde oy kullanmaları çağrısında bulundu.
Grup senatodaki cumhuriyetçilerin lideri Mitt McConnell'e hitaben kaleme aldıkları açık mektupta aşı zorunlulukları ve uygulanmasına fon sağlanmasını her türlü şekilde yasaklamaması halinde tasarının zamanına geçirmesini reddetmek için elinizdeki tüm usul araçlarını kullanın ifadesini kullandı.
McConnell hafta başında yaptığı açıklamada hükümetin fonlanması tasarısının geçeceğinden emin olduğunu söylemişti. Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler tasarının geçmesini engelleyebilecek çoğunluğa sahip olmasalar da ancak iki partinin 50-50 eşit olduğu 100 koltuklu senatoda birçok yasal düzenlemenin onaylanması için 60 oy gerekiyor. Dolayısıyla demokratların tasarının geçmesi için en az 10 cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyaçları vardır.
Senato Demokrat çoğunluk lideri Chuck Schumer gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin fonlanması konusunda McConnell'e yapılan görüşmelerde iyi ilerlemeler sağlandığını söyledi. Schumer, Cumhuriyetçi Partili grubun tehdidini reddetti. Demokrat Partili senatör sürecin sekteye uğraması halinde tam bir kaos yaşanacağını belirterek bunun olmaması her iki taraftaki liderlere bağlı dedi.
Bazı kongre üyeleri sorunun çözüm yollarından biri olarak aşı zorunluluğu konusunda ayrı bir oylama yapılmasını önerdi. İki parti arasında yürütülen müzakereler hükümete bütçeden ödenek akışının ne kadar süre devam edeceği hususuna odaklanıyor. Demokratlar mevcut fonlanma seviyelerini sadece Ocak ayına kadar uzatmak ve daha sonra yeni harcama tasarıları geçirmek istenmişti. Cumhuriyetçiler ise yeni harcama tasarılarını bahar aylarına kadar ertelemekten yana idi. Böyle bir durumda harcamalar eski başkan Donald Trump zamanında üzerinde anlaşılan seviyelerde kalmaya devam edecektir.
Biden yönetiminin milyonlarca Amerikalı çalışan için aşı zorunluluğu kararı salı günü mahkeme engeline takılmıştı. Federal yargıçlardan biri sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu uygulamasını geçici olarak durdururken bir başka federal yargıç da yeni hükümet sözleşmelerinin çalışanların aşı olmak zorunda olduğunu belirten maddeler içermesi şartını getiren uygulamayı durdurmuştu. Demokratlar, muhafazakar cumhuriyetçilerin aşı zorunluluğu uygulamasıyla ilgili taleplerine tepki gösterdi. Demokrat hakem Jeffries gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamu sağlığı krizinin ortasındayız. Aşı zorunlulukları böyle bir zamanda kamu sağlığı bakımından makul tedbirlerdir," dedi.
Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi lider Kevin McCarthy, iki Cumhuriyetçi vekilin İslamofobiye karşı konuşmalarının ardından bu açıklamaları kınamayı reddetti. Partinin sorun yaratan üyelerini zapt edemediğinde partinin iki kanadı bir çarpışma yoluna düşeceğini söyleyen Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki ılımlı cumhuriyetçilerden biri McCarthy'nin orta yolu bulmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını söyledi.
Margaret Green Taylor, sert bir cumhuriyetçi milletvekili olarak Perşembe günü yaptığı açıklamada McCarthy'nin gelecek yılki seçimlerde Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesinin ardından parlamentonun çoğunluğunun lideri olması için şansı olmayacağını söylemişti. Ancak Cuma günü McCarthy ile iyi bir telefon görüşmesi yaptığını ve planladığı şeyi beğendiğini söyledi. Bir diğer yandan da Trump karşıtı cumhuriyetçilerden olan Adam Kings, McCarthy'yi iktidarda kalmak için yalvarmakla suçladı. Bu kargaşa sırasında ise Trump destekçisi Taylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Demokratlar bizi sansür etmek, söndürmek ve hapsetmek istiyorlar. Hiçbir zaman İslami teröristlere karşı tolerans gösteren biri, komünistler ve katliam bütçelerini bizim vergilerden karşılayan birinden özür dilemeyin" ifadelerine yer verdi.
Taylor Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert son sözler için Müslümanlardan özür dilemesinin ardından bu tweet'i attı. Boebert ise şöyle bir tweet atmıştı. "İlhan Umar'ın hakkındaki sözlerimle ona hakaret ettiğim herkesten özür dilerim. Ancak Boebert bir kez daha sosyal medya sayfalarında bir video yayınladı ve şu ifadelere yer verdi. Hata yapmayın. Korkusuzca Amerika'ya öncelik veriyorum ve asla teröristlerle sempati duymuyorum. İlhan ne yazık ki söylediklerimi tekrar edemiyor ve ülkemizdeki durum onun gibiler için her geçen gün daha da kötüye gidiyor."
Boebert de genellikle kongredeki meslektaşlarına hakaret etmesiyle tanınan eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sadık bir destekçisidir. Boebert'in aşağılayıcı sözlerine tepki gösteren İlhan Omar, onun pespaye olduğunu tweetleyerek "İslam karşıtı ön yargılar komik değil ve normalleştirilmemelidir. Kongre Müslümanlara yönelik tehlikeli ve nefret dolu sözlerin kınanmadığı bir yer haline gelmemelidir," dedi.
Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratik Meclis liderleri Boebert'i sözlerinden tamamen geri adım atmayı ve benzer sözlere tekrarlamaktan kaçınmaya çağıran bir bildiri yayınladı. Bu bildiride şu ifadelere yer verildi. Kongre temsilcisi Bayan Boebert'in İlhan Umar dahil kongre üyelerine karşı planlı ve tekrarlanan İslamofobik tavırları ve açıklamalara derinden kaygı verici ve hakaret edicidir. Görünürde azınlıklara destek verdiklerini gösteren demokratlar bu bildirinin devamında şu ifadelere yer verdi. "Alevlendirici ve bağnaz laf azanlıkların kınanmaması tolerans gösterilecek bir husus değildir. Amerikalı siyasetçiler İslam'a karşı durmak ve İslamofobi propagandası yapmakta uzun bir geçmişe sahipler. Trump'ın birçok destekçisi açık seçik bir şekilde Müslümanlara terörist adlandırıp defalarca İslami toplumları hedef almışlardır."
Bütçe ve savunma harcamalarıyla ilgili takvim nedeniyle Amerikan Kongresi üyelerini Aralık ayında yoğun bir gündem bekliyor. Bu bağlamda ilk girişimlerden birinde 768 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısı reddedildi. Bu tasarı Senato Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasıyla 51 karşı oyla sadece 45 lehte oyla geçemedi. Demokrat partiler sağlık, iklim değişikliği ile mücadele ve aile hizmetlerini kapsayan 2 trilyon dolarlık planı kongreden geçirmeyi umuyor.
Kongrenin önündeki en acil gündem maddesi federal hükümetin fonlanması oldu. Eylül ayının sonunda varılan geçici anlaşma federal hükümet dairelerinin 3 Aralık'a kadar faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanımıştı. Ancak bu durum hükümetin kapanmasını engellemek için 3 Aralık Cuma gününe kadar yeni bir anlaşma yapılması gerektiği anlamına geliyordu.
Ardından kongrenin borçlanma sınırı meselesini ele alması gerekiyor. Kongre ya mevcut borçlanma tavanını yükseltecek ya da Maliye Bakanlığı'nın borçlanacağı miktara konan sınırı kaldıracaktı. Hiçbir adım atılmaması halinde hükümetin borç ödemelerini geciktirmesi hatta temerrüde düşmesi söz konusu olabilir. Bu durum mali piyasalar ve küresel ekonomi açısından bazı zorluklara neden olabilir.
Amerika hükümetinin harcama taahhütleriyle Maliye Bakanlığı'na giren para akışının dengelenmesi içerdiği için borçlanma sınırına ne zaman erişileceğine ilişkin son tarihi belirlemek zor. Ancak Amerika Maliye Bakanı Janet Yellen borçlanma sınırına 15 Aralık'ta erişilebileceğini söylemişti.
Kongre üyeleri bir yandan da yıl sona ermeden önce ulusal savunma yetkilendirme yasası olarak bilinen yıllık savunma harcamalarının onaylanması üzerinde çalıştı. Amerikan Savunma Bakanlığı ayrılacak bütçeyi onaylayan ve bakanlığın politikalarını belirleyen bu yasa 1961 yılından bu yana her defasında sorunsuz şekilde kongrede kabul edilerek Demokrat ve Cumhuriyetçi partileri ortak paydada birleştirmesiyle biliniyor. Bu yılki Savunma Bakanlığı bütçesi 768 milyar dolar olarak belirlense de ancak bu bütçe Senato tarafından onaylanmadı.
Demokrat partililer ayrıca önümüzdeki haftalarda Amerika Başkanı Joe Biden'in öncelikli iç politika girişimlerinden biri olan 2 trilyon dolarlık programı için Senato'dan onay almayı umuyor. Bu sosyal programlar çocuklu ailelere vergi indirimi, konut yardımı, iklim değişikliği ile mücadele ve reçeteli ilaç maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Demokrat Parti kontrolündeki Temsilciler Meclisi paketi hiçbir Cumhuriyetçi Partili üyenin desteği olmadan onaylanmıştı. Ancak paket iki parti arasında bölünmüş ve sadece Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyuyla eşitliğin bozulduğu 100 sandalyeli Senato'da çok daha büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kalmıştır.
Kremlin son günlerde yaptığı açıklamasında Amerika'nın Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasyon sürecinde hiçbir tarafa baskı yapmaması gerektiği kaydedildi. Rusya kısa bir süre önce tamamlanan doğalgaz boru hattına gaz pompalamak için ilgili Alman makamlarından onay sertifikası bekliyor.
Amerika, Avrupa'nın doğalgaz konusunda Rusya'ya bağımlılığını artıracağı gerekçesiyle boru hattına uzun bir süre karşı çıktı. Biden yönetimi bir Rus gemisine ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattında yer alan iki şirkete yaptırım uyguladı. Kremlin, Biden-Putin görüşmesinin yıl sonundan önce yapılmasını umuyordu.
Taraflar arasındaki gerginlikleri gidermek amacıyla Amerikan Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında görüntülü bir konuşmanın yapılması planlanmıştı. RIA Haber Ajansı'na göre Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu görüşmenin yıl sonundan önce yapılmasını umduklarını ancak henüz tam bir tarih belirlenmediğini belirtti.
Bazı Rus kaynaklar Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinin Moskova'nın Biden'le yapılacak bir başka zirvenin koşullarını sağlama alma ve çerçevesini belirleme çabalarının bir parçası olduğu görüşünde. Amerika Başkanı Biden Cuma günü yaptığı açıklamada Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşme ihtimalinin olduğunu ifade etmişti.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsuday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.